Hayırlı akşamlar kıymetli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'dan hepinize enişten dileklerimle selamlıyorum. Ekonomiden Hayata programında Profesör Doktor Gülfettin Çelik hocamla birlikte ekonomiye dair konuları ele almaya devam ediyoruz. Şimdi geçen haftadan dinleyen ve daha önceki haftalardan da tabii ilave edeyim, dinleyen dinleyicilerimiz hatırlayacaktır. Yeni dinleyenlerimiz için de hatırlatma olarak tekrar söylüyorum. Şimdi sürdürülebilir kalkınma konusunu ele almaya devam ediyorduk. İnsan ve çevre merkezli, doğal çevreyi koruyarak ve aynı zamanda ekonomik ve sosyal kalkınmanın sağlanmasını hedefleyen bir kalkınma olarak sürdürülebilir kalkınma üzerinde duruyorduk. Ve sürdürülebilir kalkınmanın 130 üzerinde göstergesi olduğunu ve bunun da 10 başlık altında ele alındığını ifade etmiştik. Tabii bu söylediğimiz kavram Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nin yani Eurostat'ın belirlediği sürdürülebilir kalkınma göstergeleriydi. Ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun da bu göstergeleri esas aldığını 2007 yılından itibaren bu göstergeleri esas alarak stratejileri belirlediğini söylemiştik. Kavram olarak sosyoekonomik kalkınmayı bu 10 başlıktan 130 göstergenin 10 başlığı altında toplandığını ifade ettik ve bundan sosyoekonomik kalkınma kavramı üzerine durduk. Geçen hafta da sürdürülebilir tüketim ve üretim bileşenleri üzerinde durmaya başlamıştık. Tüketim üzerine devam edelim diyorum hocam derseniz. Arkasından da sosyal içerme kavramı vardı. Sosyal içerme kavramına girebiliriz. Şimdi tüketimle ilgili olarak önce tüketime neler giriyor ve tüketimle ilgili olarak üretime konu olanlar nelerdir diyerek başlayabiliriz isterseniz.
Şimdi tabii şu dünya sistemi adeta üretim ve tüketim süreçleri üzerine kurgulandı.
Evet.
Üretim niçin gerekli? Tüketebilmek için gerekli diye bakılıyor. Fakat bu süreç bir defa başladı mı da örneğin üretim model olarak kurgulandıktan sonra üretimde örneğin istihdam edilen, üretime tahsis edilen kaynaklar, kişiler ya da faktörler bir defa o sistemin içine katıldıktan sonra adeta vazgeçilmezlik kazanıyor. Yani kurumsal bir nitelik elde ediyor. Evet. Tüketim boyutunun kendisi de bizatihi o anlamda belirleyici hale gelebiliyor. Evet, üretim tüketim için gerekli olan bir şey ama bir sonraki kertede üretim adeta kendisi içinde var olan bir belirleyici haline gelebiliyor. Bu işin ikinci boyutu ama tekrar birinci boyuttan konuya girecek olursak tüketmek, yani neler tüketilir? Evet. Yani neler tüketiliyor daha doğrusu? Madem sürdürülebilir bir kalkınma hedefimiz var. Türkiye özelinde konuşacak olursak, Türkiye madem kalkınmayı sürdürülebilir hale getirmek istiyor, bu durumda biz üretim için hangi faktörleri, hangi tüketim alanları için bir araya getireceğiz? Yani tüketimde biz neleri hedefliyoruz? Öncelikle bunu belirlemek gerekiyor. Bunun iki boyutu var diye düşünüyorum. Bir, insani boyutu. İkincisi de var olan sistemin icbar ettiği demeyeceğim ama gündeme taşımış olduğu diyelim boyutu, tüketim boyutu. Evet. Yani bir insanın doğal olarak ihtiyaç hissetmiş olduğu tüketim alanları vardır. Bir de mevcut olan mekanizmanın insana empoze ettiği ya da önerdiği, teşvik ettiği tüketim alanları vardır. Yani bu ayrımı yapmamız şart ki ideal olan modeli gözden kaçırmayalım. Aksi takdirde var olan ekonomik sistemin ya da modelin önermiş olduğu tüketim alanları bizi adeta sınırsızlığa götürüyor.
Evet.
Her şeyin tüketime tabi olduğu, her şeyin dolayısıyla harcamaya müsait bir alana doğru aktığı bir havuzla karşı karşıya kalıyoruz. Bu var olan kaynakların devamlılığı ya da sürekliliği açısından önemli bir konu. İkinci bir boyut daha devreye giriyor bu noktada. O da parasallık boyutu. Şimdi iktisatta malum talep denildiğinde alım gücüyle desteklenmiş olan, değil mi?
Evet.
Talepten mevzu edilir. Evet, bir tüketme isteği vardır ama bu alım gücüne dönüşmüyorsa, alım gücüyle desteklenmeyen bir istek ise ekonominin gündemine düşmez bu normalde. Çünkü parasal olmayan bir alan ekonominin üretim süreçleri içinde yer almaz diye varsayılır.
Evet.
Bu durumda da eğer üretim yapılacaksa ya da üretim esas ise adeta her şeyin paraya dönüştürülebildiği bir tüketim havuzuyla karşı karşıya kalıyor insanlık. Bu da bizi yani neyin tüketilmesi ya da neyin tüketildiği noktasında adeta sınırsızlığa götürüyor. Yani mevcut olan ekonomik model, sistem adeta insanoğlunun talep oluşturabileceği her şeyi üretim sürecine, yani parasallık ilişkilerine, dolayısıyla ekonominin de temel aracı haline dönüştürüveriyor. Hatta daha önce de mevzuda olmuştu. Yani var olan en zaruri temel ihtiyaç maddelerinin yanında hiç akla gelmeyecek olan hususlar bile tüketime konu edilebiliyor. İşte nedir? İşte Erzurum havası gibi mesela.
Evet.
Bir tüpe doldurulup da Erzurum'dan İstanbul'a gelip hava satmak ne demektir? Yani bu bile insanoğlunun tüketiminin gündemine düşürülebiliyor. Yani bir insani standartta tüketim, diğeri de ekonomik standartla tüketim diyerek tüketim araçlarını ya da tüketimin materyalini konuyu açarak ele alabiliriz gibi gözüküyor. Bu da ister istemez bu durumda ideal olan ile içinde bulunmuş olduğumuz durumu ayrı ayrı ele almayı gerektiriyor.
Evet.
Şimdi bir tarafta içinde bulunmuş olduğumuz durumdan hareket ederek aslında sürdürülebilir ekonomiyi ya da kalkınmayı sağlamaya çalışıyoruz. Ama öbür taraftan da insani olanın göz ardı edilmemesi de gerekiyor.
Evet.
Şimdi mevcut olan durumda aslında işte hükümetler ya da devletler diyelim ya da politika yapıcılar mevcut olan durumu esası alarak sürdürülebilirliği sağlamaya çalışıyorlar. Yani tüketimi buna göre kurgulamaya çalışıyorlar. Halbuki bu bizi inanılmaz bir şeye götürecektir. Çözümsüzlüğe götürecektir. Zira ekonomik sistem paraya dönüştürülebilecek olan, karlılığı olan her alanı gündeme taşımaya yatkın olan bir model. Bu da insanoğlunun kaynaklarının ne olduğu sınırına götürecek bizi.
Evet.
Bu çerçevede var olan kaynakların sınırlılığı konusu gündeme düşmeli.
Evet hocam, o zaman biz konuyu şu şekilde tartışmaya devam edebiliriz. Öyleyse kaynakların sınırları nelerdir? Yani mevcut kaynaklar bize ne kadar yetebilir? Çünkü tüketimin sınırlarını aslında mevcut kaynaklar belirleyecek. Tabi bu enerjiyle ilgili kaynaklardan tutun da işte yakıtlardan tutun da diğer bütün üretimde kullanılan, tabi sonuçta tüketim malzemesini dönüşüp de tüketimde kullanılan maddelerin, malların da sınırlarını belirliyor. Öyleyse biz mevcut kaynakların bize yetebilirliği, ne kadar yetebilirliği konusunu burada tartışmaya açabiliriz ve bu bağlamda da neyi ne kadar tüketmeliyiz sorusunu da bir noktada sorabiliriz. Çünkü mevcut kaynakların yeterliliğiyle neyi ne kadar tüketeceğimizle aslında yakından ilişkili diyebiliriz.
Evet. Şimdi insanoğlu tabii eskiden beri kendisine en kolay olandan başlayarak bu konuyu çözmeye çalışmış.
Evet.
Şimdi tüketim dediğimizde öncelikle o tüketim materyalinin elde edilme süreci devreye girmeli.
Evet.
Bu da işte örneğin kazma, çıkarma, bir araya getirme, değil mi? Evet. Belki enerji ve ısı kullanarak onu dönüştürme,
evet,
şekle şemale sokma, belli bir niteliğe kavuşturma, emek gücü de harcayarak ona bir katma değer, katma boyutu öncelikle gündeme düşüyor. Bu da en doğal olandan başlandığına göre, öyleyse bu fosil diyebileceğimiz enerji kaynaklarının devreye girdiği bir süreci gerektiriyor. İşte var olan faktörler, işte emek gücü, değil mi?
Evet.
Doğal kaynak, teşebbüs dedik, sermaye, evet, ya da para ya da neyse varlık diyelim, o anlamda üretimde alım gücü oluşturacak, alım gücü olan varlık bir araya geldiğinde üretim faktörleri aslında üretim için hazır hale geliyor demektir. Ama bunun var olan durumunun devamı hem emek gücünün yenilenmesini gerektiriyor, İşte beslenmesi, değil mi, dinlenmesi, evet, sağlığı gibi, hem de tüketilmiş olan doğal kaynağın diyelim, işte toprak ya da ham madde neyse artık, o doğal kaynağın yenilenmesini ya da yerine tekrar ikamesini gerektiren bir husus bu.
Evet.
İşte bu çerçevede örneğin üretim için insanlar kömür kullanıyorlar, değil mi?
Evet.
Ya da işte enerji noktasında petrol kullanıyorlar. Ya da işte doğal gaz kullanılıyor. En basitinden bunların bile tüketildiği ve havaya uçup gittiği, yok olduğu bir süreçten mevzu ediyoruz.
Evet.
Belki işte kullanılan bir ham maddenin diyelim ki camdır bu. Diyelim ki demirdir, bakırdır, metallerdir o anlamda. Bunların tekrar geriye kazanımı süreci söz konusu olabiliyor. Bu oldukça kolay olan belki bir husus. Cam atıklarını toplarsanız, eritirseniz belki yeniden kazandırırsınız.
Evet.
Ama üretimin, tüketime konu olacak olan üretim materyalinin üretim süreçlerinde karşımıza çıkan bir boyutu daha var ki o da bazı hususlar artık geriye kazanılamaz şekilde dönüşüme tabi oluyor. Hı. İşte enerji boyutu bu alanı içeriyor. Yani sürdürülebilir tüketim ve dolayısıyla üretim için aslında enerji faktörünün belirleyicisinin ayrıca dikkate alınması gereklilik haline geliyor.
Evet.
Şimdi genelde gündeme düşen hususlar işte ham maddenin temini boyutudur diyelim, değil mi? Doğal kaynağın temini boyutudur. Ve bunun tekrar ekonomiye kazandırılması boyutudur. Ama enerjinin tekrar geriye kazandırılması boyutu adeta insanoğlunun şu an gündemine düşmemiş olan bir konu. Enerji ya da enerjiyi üreten doğal kaynaklar bir defa kullanıldıktan sonra bunun geriye dönüşü artık çok kolay değil. Hele bir de bugün bile çok ciddi bir oran oluşturan fosil kaynaklara dayalı bir üretim modelimiz varsa, insanoğlunun ki modeli bu, ortalama %80'ler civarındaki bir enerjiyi biz fosil kaynaklardan elde ediyoruz. Yani evet. Bu bahsettiğimiz işte kömür, petrol, doğalgaz gibi belki. Böyle.
Evet.
Yani tabiatta kolaylıkla kendiliğinden var olan enerji kaynaklarını kullanıyoruz. Ve bu kaynakları da kullanırken geriye dönülmez şekilde tüketerek, yok ederek kullanıyoruz. Bu çok temel bir gündem başlığı oluşturuyor. Şimdi genelde insanlar bu konuyu şu yönüyle gündeme alıyorlar. Yani havanın kirliliği,
evet.
Değil mi? Çevrenin doğallığının korunması boyutunda gündeme alıyorlar. Yani sürdürülebilir kalkınma dediğimizde çevre şartlarının bozulmadan, dönüşmeden evet. Devamını gündeme alarak konuşuyorlar. Fakat bunun bir başka boyutu daha var. Sadece doğallığın korunması mevzu değil. Doğal olanın dönüşerek insanoğlunun refahının artırılması
evet.
Aslında insanoğlunun refahının bir daha aynı şartlarda sağlanamayacağının da bir göstergesidir. İnsanoğlu bir daha asla o refahı, elde etmiş olduğu refahı o faktörleri sınırsız şekilde, sonsuz şekilde kullanarak elde edemeyecek demektir
yeniden
aslında.
Elde edemeyecek demektir, evet.
Konusal sadece çevrenin korunması mevzu değil. Yani sağlıklı bir yaşam ortamının sağlanması mevzu değil. Yani o kaynakların bir daha artık geriye dönülmez şekilde yok olması mevzu.
Evet.
Bu esasdan baktığımız zaman konuya sürdürülebilir kalkınma konusu başka bir yola evriliyor gibi gözüküyor.
Evet.
Yani olabildiğince doğallığın yok olmadan sağlanarak refahı sürdürülebilir boyutta kurgulamayı gerektiriyor. Şimdi birinci seçenekte o faktörlerin kullanımını sadece işte çevre sağlığı bağlamında ele aldığımızda o faktörlerin yok oluş süreci çok bizim için başka boyutta anlam taşımıyor. Ama bu önermiş olduğumuz ikinci boyut eğer gündeme düşerse insanoğlunun refahının var olan şartlara göre uyarlanarak sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak gündemine oluşturursak bu durumda çok daha uzun vadede bir sürdürülebilirliği biz sağlayacağız. Hem de daha insancıl olacaktır.
Evet.
Çünkü insanoğlunun refahta var olan her şeyi tüketerek aslında kendi refahını sağlama gibi bir öncülüğü ya da önceliği olamaz, olmamalı. Çünkü insanoğlunun nefsi o anlamda doyumsuzdur. Yani her şeyi tüketime konu olabilir ve bunun sınırı da çizilemez bu durumda.
Evet.
Nitekim mevcut olan ekonomik sistem ya da dünya düzeni bu noktada bir sınır çizmiyor.
Evet, ihtiyaçlar sınırsızdır. Yani
bilerek de çizmek
diyor,
de istemiyor.
Otomatikman. Evet.
Neden? Tamam. Çünkü var olan bir üretim mekanizması var. O üretim mekanizmasının devamlılığının gereği var. İşsizliğin %10'un üzerine çıkması endişe oluşturuyor Türkiye açısından.
Evet.
Amerika açısında %5'in üzerine çıkması endişe oluşturuyor. Böyleyse o durumda herkesin sürekli üretimde olması gerekiyor.
Evet.
Bu durumda da her şey üretilmeli daimi olarak. Bu da tüketimi de o anlamda sınırsız hale getirilmeyi gerektiriyor. Bu ise dünyayı aslında bir sarmala dönüştürüyor. belki herkesin üretimde kalması, herkesin kendi ihtiyacını üreterek ama sürekli daha fazla üreterek, daha fazla üretimde kalarak sağlaması modelini sorgulamamız gerekiyor. Yani sürdürülebilir kalkınma ya da büyüme dediğimiz konu üretim ve tüketim boyutunda ele alınacaksa eğer,
evet,
kim üretmeli, ne kadar üretmeli, ne kadar tüketmeli boyutu, o insani yaşam standardı ya da insani hayat döngüsü diyebileceğimiz bir döngüde yeniden ele alınmayı gerektiriyor.
Yani tüketimin sınırlarını o zaman konuşmamız gerekiyor. Öyle değil mi hocam? Yani tüketimin de bir sınırları, dolayısıyla tüketime bağlı olarak da üretimde belirli sınırlarının olduğu veyahut da olması gerektiğini konuşmamız gerekiyor.
Doğru, doğru. Şimdi bizi aldatan nokta şu, yanıltan nokta şu. Herkes işte diyelim ki çocuğunu okutuyor. Herkes okuyor. İlkokul, ortaokul, üniversite devam ediyor bu. Meslek seçimi hangi ihtiyaçla kurgulanıyor? Aslında bir tüketim sepetimiz var, bir yaşam sepetimiz var. Bu yaşam sepetini alabilmek için, doldurabilmek için mecburen üretimin içinde belli bir düzeyde standartta olma ihtiyacı oluyor.
Evet.
İşte diyelim ki evlenecek, barklanacak olan bir gencimiz, hele bir de kirada da oturacaksa, hesap ediyor, kitap ediyor. Bir de üstüne üstlük İstanbul'da ikamet edecekse, diyor ki ya 3000 liradan aşağı bir gelir beni kurtarmaz diyor.
Evet.
İşte 800'ünü, 1000'ini, hani çok böyle standardı yüksek olmayan bir ev bile olsa kiraya veririm diye düşünerek, geriye kalanla da yoldu, ulaşımdı, iletişimdi, temel harcamalardı diyerek 2000 liraya, işte 1000 lirada kendi gündelik hayatımın zevkine, beğenisine uygun olan ihtiyaçlar için 3000 liraya hayatımı kurgulamalıyım diye düşünüyor. Yani o 3000 lirayı aslında orada belirleyen ya da o kişiyi 3000 liralık bir niteliğe götüren, o düzeyde bir istihdama kavuşabilmek için sahip olması gereken diplomaya, belgeye, beceriye, neyse, evet, niteliğe götüren aslında arka planda o sepetin büyüklüğü ya da sepetin oranı oluyor.
Sepet ne kadar büyürse bu sefer o elde edilmesi beklenen gelir, eğitim vesaire, artık o da tabii ona göre değişecek.
Tabii.
Artacak.
Yani sepet de sürekli büyüyor mübarek.
Evet. Ya o da durmuyor.
Yani her yıl biraz sepet daha büyüyerek, taşıyamayacağımız kadar ağırlaşarak hatta diyelim devam, evet, ediyor. Bu çerçevede insanoğlunun, hani bu genel devlet düzeyinde konuşacak olursak, işte sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen devletin ya da hükümetlerin, evet, üretmiş olduğu politikalar, öbür tarafta birey düzeyinde konuşacak olursak kendi yaşam sepetini diyelim, doldurma niyetinde olan insanın düştüğü tuzak diyelim, adeta ekonomik süreçlerde sürekli daha öte, daha öte, daha öte, evet, daha da öteyi hedeflemesi oluyor. Adeta biz inanılmaz bir yarışa düştük. Maraton koşuyoruz şu an hepimiz. Ve hiç kimse de o maratonun dışında değil. Yani dünya ölçeğindeki 7 milyar insanın tamamı bu maratonun içine düşmüş durumda.
Evet hocam. Hocam ben sözü tüketim konusuna devam ediyoruz ama şuradan açayım. Başlangıçta bir şu kavramları kullanmıştınız. Doğal olan tüketimden bahsettiniz. Bir de yani insan için doğal olan bir tüketim sepetinden bahsettiniz. Bir de ekonomik sistemin yönlendirdiği tüketim alanları. Tabii bununla mevcut ekonomik sistemin yönlendirdiği tüketim alanı ve bununla ortaya çıkan bir sepetten bahsettiniz. Bunu biraz açabilir miyiz? Neyi kastediyoruz insan için doğal olan tüketim sepetinden, tüketimden ve ekonomik sistemin, mevcut ekonomik sistemin sistemlerini yönlendirdiği,
evet,
tüketim alanı.
Şimdi tabii ekonomik sistem de aslında tek başına belirleyici olmuyor. Onun yanında belki sosyal sistem, yapı diyelim, ya da siyasal ve idari sistem de beraberliğinde ekonomik sistemi belki gündeme almak gerekiyor. Ama her üçü bir arada konuşacak olursak cari olan sistem, toplumsal sistem bütününde İnsanoğlunun gündeminde olan tüketim sepeti nedir?
Evet.
Yani bu ne kadar insanidir, insancıldır ya da bizim kendi öz doğallığımızla eşitlenmektedir. Yani ne kadarı bunun balondur, şişirilmiştir.
Evet.
Ve biz bu şişirilmişliğin peşinden koşarken nelere katlanıyoruz?
Evet.
Birey olarak, toplum olarak ve nerede dur demeliyiz? Yani bunun bir duru olmamalı mı? Ben yıllar önce televizyonda bir programı izlerken şöyle bir sahneyle karşılaşmıştım. Son dönemde moda olan, malum, bir takım seyyahlar çıkıyorlar ve çeşitli ülkeleri dolaşarak,
evet,
röportajlar yapıyorlar, görüntüler elde ediyorlar ve yayınlıyorlar. Bizim için de gayet hoş birer program niteliği gösteriyor bu.
Evet.
İşte yıllar önce izlemiş olduğum bir programda yine bizim Türkiye'li seyyahlardan biri Avrupa'yı dolaşıyor. Kuzey ülkelerinden birisine gitmişti. Ülkeyi hatırlamıyorum. Ya Danimarka'ydı, ya İsveç'ti, ya Norveç'ti. O ülkelerden birisiydi. Bir nehrin üzerinde, ki küçük bir kasaba nehri bu. Var olan küçük bir köprüde balık avlayan birisiyle karşılaştı. Kasabayı dolaşırken, şehri dolaşırken. Biraz seyretti onu. Adam orada tek başına balık avlıyordu. Bir zaman sonra bir balık yakaladı. Şöyle yaklaşık bir yarım kilo falan büyüklüğünde bir balık yakaladı oradan. Balığı adam çıkardı, kovasına koydu, malzemesini topladı. Tam giderken bizim seyyah devreye girdi. Hayrola kimsiniz, ne yapıyorsunuz burada, niye bunu böyle yapıyorsunuz filan diye mevzu etti. O da dedi ki ya ben dedi her gün buraya gelirim, balık yakalamaya çalışırım. İşte belli bir zamanda yakalarsam yakalamazsam giderim. Benim bu hobimdir dedi. Yani bu dedi ben dedi beslemem için kullandığım bir şeydir bu dedi, materyaldir dedi. Peki dedi epey de balık var dedi burada görünüşe göre. Bir tane yakaladınız, biraz daha bekleseniz de belki birkaç tane daha yakalayabilir misiniz değil mi dedi. O da cevaben dedi ki evet yakalayabilirim ama dedi benim dedi bence hakkım dedi günlük bir tane balıktır dedi. Ben dedi daha çok tüketirsem dedi buradaki balıklar tüketilir, yok olurlar dedi. Hem de başkaları da o anlamda fırsattan istifade edemezler dedi.
Evet.
Ve adam aldı kovasını gitti. Şimdi bu biraz bana şeyi hatırlatıyor. Hani hikayedir anlatılır. Fatih Sultan Mehmet döneminde malum evet. Fatih tebliğli kıyafetiyle şehre çıkar. Sabahın erken saatinde bir bakkala, bir tezgaha yanaşır. Der ki bana şuradan şunu versene der. Değil mi?
Evet.
O da rivayete göre ben siftah yapmıştım ama komşum siftah edemedi. Siz o malı da gidin ondan alıverin isterseniz der ve oraya yönlendirir. Şimdi bu iki olay arasında aradan geçen 5 asırlık bir zaman vardır ama iki olay arasında inanılmaz bir ilişki var.
Erzenlik ilinti var, ilişki var. Evet.
İnsanoğlunun ihtiyacı aslında hiç değişmedi.
Evet.
İnsanoğlunun davranış kalıbı da o aslında hem devamlılık göstermiyor. Mesela Türkiye açısından böyle bir sahne izleyebilir misiniz bir daha?
Şu an biraz zor görünüyor zor. Diyebilirim.
Yani tezgahtarların birbirinin müşterisini almaya çalıştığı, örneğin ulaşımda çalışan araç sahiplerinin ben öne geçeyim de ben kapayım diye yarışabildiği değil mi? Evet. Fiyatta, ücrette, pazarlıkların olduğu inanılmaz hem de yani.
Evet.
Bir dünyanın olduğu bir ortamda böylesi bir dünyanın sürekli olmadığını gösterdi bize. Evet. İkincisi de daha önce belki de hiç olmayan bir seviyeyi Ortaçağ Avrupa'sını yaşayan bir dünyanın işte 20. yüzyılda değişerek, dönüşerek bir mesafe kat edebileceğini de göstermiş oldu evet, Avrupa'daki evet. O örnek. Demek ki insanoğlu aslında evet. Devingen derler ya, sürekli dönüşen bir varlık o anlamda. Bu bana şeyi hatırlattı aslında. Yani ifade ettiniz, ekonomik sistemin önümüze koymuş olduğu tüketim sepeti. Evet. Konusunu hem masaya yatırmamız lazım, içerik boyutuyla masaya yatırmamız lazım. Hem de ideal olan ya da insanın doğallığıyla uygun olan tüketim sepetiyle karşılaştırarak bunu nasıl elde edilebileceği konusunu da tartışmamız gerektiğini bana gösterdi.
Evet,
evet bu iki sepet arasındaki farkı ortaya koyalım. Ama bir başka program da olabilir. Buraya ulaşmak için birey düzeyinde, toplum düzeyinde, yani devlet düzeyinde nasıl bir yaklaşım, bir bakış açısı, bir politika ya da bir prototipe ulaşmalıyız? Yani nasıl bir birey, nasıl bir toplum tanımı, nasıl bir ya da kamu yönetimi tanımına varmalıyız masaya yatırmak gerekiyor.
Evet hocam, buradan hemen araya giriyorum belki sözünüzün arasına ama bir eğitim ihtiyacı da ortaya çıkıyor. Yani tüketime ilişkin bir eğitime ihtiyaç olduğu, yani toplumun bu anlamda neyi ne kadar tüketeceğini öğrenmesi gerektiği
evet.
de ihtiyaç olduğu da hissediliyor. Bu
tabii,
söylediklerinizden.
Şimdi insanoğlu nesilden nesile hani genetik kodlamasını evet taşıyor. İşte ela gözlüyse ela gözlü oluyor çocuğu da insanın belki. Ya da işte esmerse esmer ya da beyazsa sarıysa neyse siyahsa ona göre oluyor belki ama davranış kalıpları genetik olarak aktarılmıyor. İnsanın kendisini tanımlarken, çevresini tanımlarken, onunla olan ilişkilerini belirlerken ki kodları eğitimde kazanılan hususlar.
Evet.
Yani doğduğu andan itibaren insanoğlu annesini babasını gözlemliyor, gözlemliyor, gözlemliyor, öğreniyor ve uyguluyor. Çevresini gözlemliyor. Eğitim ortamlarında, kurumlarında bunlar belki bir şekilde yenileniyor, değiştiriliyor. En azından rötuşlanıyor, tolere ediliyor belki ama bu her şeye rağmen sürekli olarak eğitimi de gündeme taşıyan bir boyut ya da taşıması gereken bir özelliği gösteriyor. Yani insanoğlu adeta 24 saat eğitilen ya da 24 saat eğitimde olan bir varlık. Ya biz bir defa mekanizmayı kurduk, bundan sonra da bütün nesillerde böyle gider denilemez. Bir de üstüne üstlük şartlar da değişiyor. Şimdi deminki konuyla bağlantı kuracak olursak, yani tüketim sepeti bugün öyle bir noktaya gelmiş ki her şeyin paraya konu olduğu bir düzeyde artık. Ya bir zamanlar suyun alınıp satılması mevzu değildi Türkiye'de, evet. Değil mi? Ya su alınıp satılır mı derdik.
Evet.
Ama şimdi kimse kimseye bedava bir şey vermiyor gibi bir noktaya vardı.
Hemen algılıyoruz, evet.
Öyle oldu. Yani 3 kuruş daha kar artıralım diyerek suyun bile kalitesiyle oynanır halde. Öyle diyelim yani. Yani insan sağlığıyla oynayacak düzeyde hatta diyelim.
Evet.
İşte malum bakanlıklar zaman zaman açıklamalarda bulunuyorlar. İşte şu ürünlerde şöylesi maddeler yakalandı değil mi? Şu üretim ortamlarında şöylesi bir üretim, yani sağlıkla ilintili bir üretim süreci yapılıyor deyip yasaklamalar, cezalar denk düşüyor. Görüyoruz bunları. Yani insanoğlunun bu noktadaki sınırını çizmek kolay değil. Şimdi üretim sepeti noktası tekrar mevzumuz olursa adeta hayatta her şey alım ve satıma konu hale getirildi. Bu da ister istemez bizi, çünkü para ilişkisine girdiğimiz için sepetimizi sürekli büyütüyor. Sürekli büyütüyor. Ya mesela diyelim ki cep telefonu yoktu, cep telefonu almak durumunda olduk. Daha albenisi güçlü olsun diye cep telefonları öyle bir hale getirdiler ki yerine göre cebimize soksa kırılacak düzeyde oldu.
Evet.
Değil mi? Yere düşse parçalanır cep telefonları var. Haydi ne yaptık? Kılıf almaya kalktık. Değil mi?
Evet.
Arkasından yeni bir şey daha geliştirildi. İşte cinsiyete göre cep telefonu modelleri. İşte pembesiydi, mavisiydi, siyahıydı gibi. Değil mi?
Evet.
Ya da yaş grubuna göre cep telefonu modelleri. İşte gence şöyle bir cep telefonu, iş adamına şöyle bir cep telefonu gibi. Ya bunun içeriğiyle de sürekli oynanıyor. İşte resim çekin kalitesi şöyle olsun, mesaj atma kapasitesi böyle olsun. Şunu indirebilsin, şunu yükleyebilsin, şu kadar saniyede bunu yükleyebilsin gibi. Yani sınırı ucu bucağı adeta ölçülemeyen bir geniş tüketim sepetiyle karşı karşıya kaldık. Bu her alan için geçerli ama böyle. Şimdi bu insani olan ile piyasanın ya da sistemin gerektirmiş olduğunu bir şekilde karşılaştırmayı gerektiriyor.
Evet.
Bu da ancak eğitimle olacak olan bir iş.
Evet, ki insanın da doymak bilmez bir arzusu var. Yani sürekli yeni şeylere ihtiyaç hissediyor. Yani bir ihtiyacı görürse bir başkasına yöneliyor ki Hazreti Peygamber'in bir hadisi aklıma geldi burada. Mealen tabii bir çizgi çiziyor ya da bir taş atıyor. İşte burası diyor insanın ömrüdür. Sonra biraz daha uzağa o taştan, birinci taştan biraz daha uzağa bir taş atıyor. Burası da insanın emelleridir diyor. Yani arzularıdır diyor. Yani insanın yani ve sonra insanın gözünü toprak doyurur diyor. Yani öyle bitmek bilmez de bir ihtiyacı var tabii insanın.
Evet.
İşte bunun sınırlanması da ancak eğitimle, yani bunun verilmesiyle gerçekleşebilecek.
Evet, evet. İşte Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler ve bu çerçevede ortaya çıkan örnek hayat lar diyelim.
Evet.
Adeta bize insan madde ilişkisinde hep böyle bir gözetilmesi gereken bir sınırı, aramıza konulması gereken bir mesafeyi vurguluyor değil mi?
Evet.
Mesela işte örnek verecek olursak insanın kamil olma sürecindeki insanın hayatında madde ile olan ilişkisinde çok çeşitli metotlar geliştirilmiş değil mi? Yani her insanın konumuna göre, yaşına göre, belki durumuna göre diyelim bu ilişki yeniden tanımlanmış ve nasıl olması, nasıl kazanılması gerektiğine dair de uygulamalar geliştirilmiş. İşte mesela erbayın çıkartmak diye bir tanım vardır değil mi tasavvufta?
Evet.
Hani seyri süluk denilen o sürecin diyelim bir parçası olarak tanımlanmış. İşte 40 gün insanlar bir yere kapanırlar. 40 gün boyunca dünyadan adeta el etek çekerler. Bu ne demektir?
İnzivaya çekilmek.
İnzivaya çekilmek ne anlama gelir burada? Senin kendini adeta bir mezarlıkta saymak ne demektir?
Evet.
İşte maddeyle olan ilişkini, değil mi? İnsanlarla, çevreyle olan ilişkini yok hükmüne indirme becerisi elde etmektir aslında o.
Evet.
Mutlak bir ölüm değildir o. Mutlak bir kaçış değildir ama sen tekrar geriye döneceksin.
Evet.
Bunların yokluğunu görerek hayatı tutun, hayatı yürüt demektir aslında o. Halbuki şu modern hayatta erbain diye bir tanım artık literatürde yok.
Evet.
Yani insanoğlunun maddeyle olan ilişkisinde kendisinde bir sınır çizme diye bir kavram yok. Ne diyor reklamlarda? Ne kadar tüketirsen varsın diyor.
Evet.
Tamam mı? Açken sen değilsin diyor. Bu nasıl evet. bir tanım Allah aşkına, değil mi? Yani açken sen değilsin
sen
diyor.
Değilsin.
Yani nefsi sürekli ihtiyaçlarıyla gözeten o anlamda. Onu sürekli tatmin etmeye dönük diyelim bir öncelik adeta kurgulanmış. Eğer sürdürülebilir kalkınma buysa eğer, böyle bir tanım peşinden gideceksek eğer, bu noktada insanoğlunun felaketini de adeta kendi kendimize davet etmiş olmaz mıyız?
Yani burada bir sıkıntı ortaya
çıkmaz mı? Burada akılcı gitmek en doğrusu değil mi? Var olan kaynaklar işte ifade ettik. Fosil kaynaklar %88 oranında kullanılıyor. Hesaba göre petrolün bir sınırı yok mu?
Evet.
Değil mi? Doğalgazın bir sınırı yok mu burada? İşte çeşitli ülkelerin bu noktadaki imkanlarının 20, 30, 50 yıl, 100 yıllık süreçte biteceği varsayılıyor.
Evet aslında hocam iktisatçılar tabii karamsar bilim adamları olarak bilinir ama yine de her şeye rağmen baktığımızda sizin de ifade ettiğiniz gibi bir sınırı var. Yani sınırsız bir kömüre, sınırsız bir petrole, sınırsız bir doğalgaza dünyada sahip olmadığımız ortada. Yani sonuçta bir şekilde bu rezervler bu ya, kullanımla bitecek diyebiliriz.
Yani bir tarafta madem bitecek olan bir kaynak varsa ya da bitme sürecinde maliyeti sürekli artan bir kaynak varsa
evet.
değil mi? Azaldıkça onun imkanı maliyeti yükseliyor demektir.
Evet.
Fiyat yükselten, daha çok çalışmayı gerektirecek şekilde fiyat yükselten bir boyutu varsa o zaman bunun en azından tüketimini, kullanımını daha sınırlayacak bir yol bulmamız gerekmiyor mu? Bir bu.
Evet.
İkincisi de insanoğlunun önünde de nefs gibi bir varlığı varsa ve bunun da ihtiyaçları o anlamda bu kadar körüklenerek, artırılarak bir tüketim sepeti oluşturuluyorsa bu da bizim adeta hani böyle eşeğin önüne mahsus görün ama hani evet. bir çubuk uzatıp da önüne bir havuç koyarak ya da dolap beygiri gibi sürekli hayvanı hani dolaştıran bir mekanizma vardır ya.
Evet.
İnsanoğluna adeta sürekli ihtiyaçları peşinde koşturan ama sınırsız bir şekilde ihtiyaçları peşinde koşturan bir dünya kurgumuz ne birey ne toplum ne de insanlık genelinde mutluluk getirmeyecektir. Bu çerçevede siz ifade ettiniz ortaya çıkan en büyük zaruret önce bu tanımları sağlam yapmak. Yani hangi sepet bizim hedefimizdir, olmalıdır? Yani dünya ülkeleri koşturuyor diyerek adeta işte yeryüzünün tamamını bile tüketse, ayı bile içine alsa, Mars'ı bile tüketse biz de bunu yapmalı mıyızı
yani.
Düşünerek diyelim adeta, sorgulayarak bu sepeti yeniden tanımlamayı gerektirmekte. Akabinde de bu tanımı koruyabilmek için ideal, erdemli diyelim, oturmuş, olgunlaşmış bir toplumun insan sepeti diyelim,
evet.
bir esası almak noktasında da nasıl bir eğitim modeli ya da içeriğine varmalıyız? Bu çok ciddi bir problem, bir konu.
Evet.
Yani bu halledilmediği müddetçe önce o tanımların yapılması, arkasından da eğitim modelimizi, eğitimden kastettiğimde burada sadece
okuldaki
eğitimi kastetmiyorum, değil, evet. diplomalı eğitimi kastetmiyorum. Anne ve babadan başlayan eğitimi kastediyorum. Bu eğitimi çözmediğimiz müddetçe ortaya çıkacak olan reel durumlar, şirket kurma, değil mi? Hane açma, evlenme, barklanma, bütün bu süreçler de bir vuzuha, rahata kavuşmayacak gözüküyor.
Evet hocam, ki siz örnek verdiniz, Mars'ı da tüketse dediniz ki insanoğlu herhalde Mars'ı da bütün gezegeni de tüketse, evreni de tüketse diyelim, doymayacaktır bu gidişle.
Orada bir örnek aklıma geldi. Yakın bir zamanda bir haber vardı. İşte bilmem hangi ülke, muhtemelen Amerika, uzayda bu galaksiler serüveninde diyelim, gök taşlarının arayışına düşmüş.
Evet.
Garibim. Hangi göktaşı dünyaya yakın geçecekse onun işte niteliğini tespit edilerek önceden oraya bir takım işte parçalayıcı, yok edici neyse silahlar göndererek parçalamak ve dünyaya düşmesini, hatta istenilen konuma düşmesini ve ekonomiye kazandırılmasını hedefliyormuş.
Evet,
i̇şte yani, evet. Büyük bir demir cevheri bulacaklar, bir altın cevheri bulacaklar ve böylece ihtiyaçlarını karşılayacaklar ya da süper güç olma yönlerini pekiştirecekler gibi bir hayal, inanılmaz bir şey yani.
Evet hocam, yani demek ki evrenin hem bütün boyutlarına ulaşmaya çalışacağız bu anlamda diyebiliriz. En azından tüketebilmek için her şeyi tüketelim diye düşünüyoruz. Burada işte aslında bizim inancımıza baktığımızda da tamam, tüketim insanın zaruri ihtiyaçları dahil ihtiyaçları göz ardı edilmiyor ama bununla bağlantılı olarak en çok üzerinde durulan da israf etmemek kavramı var aslında. Yani biz daha önce de değinmiştik israf kavramına. Yani bir taraftan tüketim, öbür taraftan da israf yapılmaması, bu önemli husus belki. Yani eğitimde de en çok belki üzerine durulması gereken noktalardan
tabii.
biri de.
Yani şimdi bu. Mesela İmam Gazali malumunuz o zamanın dünyasında vardığı bir sonuç olarak insanlığa onu öneriyordu. Asıl olan diyordu birey düzeyindedir mekanizmayı çözmek. Yani sistemi biz bireye yaslanarak kurgulamalıyız diyordu ve bireyi de bu noktada diğer varlıklarla, canlı ve cansız varlıklarla olan muamelesinde insanı kurgulamalıyız diyordu. Ve önermiş olduğu da zühdi bir hayat idi.
Evet.
Ama buradaki zühdi hayatta tabii çok çeşitli insan kademelemesi dikkate alındığında, işte peygamberlerden tutun da değil mi? Onların ümmetlerinin belki en zayıf halkalarına doğru inen bir meratip dikkate alındığında, belki çok farklı düzeylerde zühdi hayat önerisi olmalı.
Evet.
Burada haram ve helal çizgisi esasında belki davranmak ya da önermek en anlamlısı. İşte harama düşme, öyleyse sen şunu tüketme demek o noktada. İşte helal olan da şudur demek ama ikisi arasındaki mesafeyi insanlığın kalitesi demeyeceğim ama kendi düzeyiyle ilintili olmak kaydıyla serbest bırakmak gerekiyor.
Evet.
Ama sistemi kurarken, insanlığın geneli için egemen olan bir modeli kurarken işte harama en yakın olanı esas almak olamaz.
Evet.
Yani günaha en yakın olan modeli biz kurgulayalım da insanlar kendilerince bu noktada akıllarını kullanarak en iyisini bulurlar diyemeyiz yani.
Evet.
Bu çerçevede yani bireyin doğallığı esasa alınmalı. Bireyin doğallığı da sizin ifade ettiğiniz gibi zühdî bir hayata yatkınlığı bir şekilde merkeze alarak kurgulanabilir.
Evet.
Yani evet, biz ihtiyacımız kadar ancak tüketmeliyiz. Anlamında zühdî hayat bu. Yoksa el etek çekerek dünyadan uzaklaşma anlamında değil. Yani ihtiyacımız kadarını biz tüketmeliyiz. Ama hani kardeşin kardeşten sorumlu olduğu, komşunun komşuya mirasçı bile olabileceği diyelim bir evet. dünyada da başkasının da ihtiyacını gözeterek bir sepet evet. oluşturmak. Yani evet, ben kendi ihtiyacımı karşıladım ama bundan sonra artık çalışmayayım değil.
Evet.
Çalışayım, başka insanların da ihtiyacını karşılayayım inşallah. Niyetiyle üretme sürecinde ve tüketme sürecinde olmamız gerektiği ortaya çıkıyor.
Evet hocam. Bugün de programımızın sonuna geldik hocam. Sosyal içerme konusuna önümüzdeki hafta devam edelim diyerek ben burada programımızı noktalıyorum ve dinleyicilerimize önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.
Hoşça kalın efendim. Hayırlı akşamlar.